Evet sevgili kardeşler, Rabbimizin yine o eşsiz engin sevgisiyle sizleri içtenlikle selamlıyorum. Evet, biliyorsunuz ki içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde sıkıntıların, sorunların olmadığını söylemek mümkün değil değerli kardeşler. Gerçekten de her zaman bu kürsüde ifade etmiş olduğum gibi renkleri farklı da olmuş olsa, evet ağırlıkları farklı da olmuş olsa her birimizin, hepimizin sıkıntıları, sorunları var. Ve biliyoruz ki bu sıkıntı ve sorunlar ne yapıyor? Bizleri adım adım geleceğe hazırlıyor. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, her biri aslında birer hizmetçi olarak her bir sıkıntı, sorun bize hizmet etmekte. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman da bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Tüm Tanrı adamları, kadınları kutsal kitapta gerçekten de bazen kelimelerle bile ifade edemeyeceğimiz oranda sıkıntı ve sorunlarla boğuşmak zorunda kaldılar. Ama görüyoruz ki bütün bu sıkıntı ve sorunlar onları olmaları gereken, yani Rabbin gözünde, Rabbin onları hangi noktada görmek istiyorsa o noktada olmalarını sağlamıştır. Tüm sıkıntı ve sorunlar. Peki bu insanların hayatına baktığımız zaman onların ortak olan yönleri neydi? Değerli kardeşler, tüm sıkıntı ve sorunlar içerisinde değerli kardeşler Rab'be, Rab Tanrı'ya yüzlerini çevirmiş olmaları. Yani her biri etkin bir sonuç elde edebilmeleri için yüzlerini Rab Tanrı'ya çevirmeleri gerekiyordu. Ve bunlar yüzlerini Rab'be çevirdiklerinde evet o sıkıntı ve sorunlar içerisinde evet dik bir şekilde, sağlıklı bir şekilde olmaları gereken noktaya gelme imkanına kavuşmuş oldular. Bunlardan biri de zaman zaman örnek verdiğim gibi Asaf'tır. Asaf da Tanrı adamıydı. Gerçekten de Rab Tanrı'ya bağlı bir kişiydi. Ve onun da Tanrı esiniyle kaleme aldığı mezmurlar var. Örneğin 73. mezmura baktığımız zaman orada içinde bulunduğu sıkıntılardan geçerken öyle bir noktaya gelmişti ki Asaf gerçekten de hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Az daha diyor 73. mezmurun 2. ayetinde az daha ayağım senden kayacaktı diyor. Öyle bir noktaya gelmişti Asaf. Ama sevgili kardeşler Asaf o sıkıntılar içerisinde geçerken bir şeyi çok harika bir şekilde kavramıştı. Yüzünü Rab Tanrı'ya çevirmek. Ve bunu yaptığında ne oldu? Bakın şu sözler yüreğinden, yüreğinin derinliklerinden gelen şu sözler döküldü Asaf'ın. 73. mezmurun 28. ayetine baktığımız zaman sevgili kardeşler orada bunu görebiliyoruz. Diyor ki benim için diyor en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Yani Asaf içinde bulunduğu durumlar karşısında gördü ki Doğru olan yüzümü Rab Tanrı'ya çevirmektir. Doğru olan onun sözüne yönelmektir. Ve şöyle devam etti bu kişi, sığınak yaptım Rabbi kendime. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Sığınabileceği tek yerin, tek güvenli yerin Rab Tanrı'nın kendisi olduğunu net bir şekilde kavramış oldu değerli kardeşler. Nasıl yüzünü Rab Tanrı'ya çevirdiğinde. Şimdi ben bu olaya baktığım zaman ben diyorum ki biz imanlara düşen de budur. Sıkıntılar ne olursa olsun, durum ve şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun değerli kardeşler, zor da olmuş olsa, zorlanmış da olsak yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmek zorundayız. Yani başka bir ifadeyle sözü aracılığıyla Rab'be yakın olmak zorundayız. Yani bu söze sımsıkı sarılmak zorundayız değerli kardeşler. Şimdi diyebilirsiniz ya nedir Rabbin sözüne sarılmak? Değerli kardeşler bakın, Rabbin sözüne sarılmak bunu koltuk altında taşımak demek değil. Bunu sürekli yanında taşımak da değil. Ya da nasıl söyleyeyim, kitaplıkta, kitaplığımızda en güzel yeri vermek de değil. Bu benim kitapta olduğu gibi en güzel deriyle, yumuşak bir deriyle kaplamak, güzel o çantaların içerisinde taşımak da değil. Bakın, Rabbin sözüne sarılmak demek, Rabbin sözüne mışçasına zaman ayırmak değil, ayırmış olmak için değil, nitelikli, kaliteli bir zaman ayırıp okumak, okuduklarını anlamak, anladıklarını içine sindirmek, sindirdikten sonra elde etmiş olduğun o değerleri her zaman ifade ettiğim gibi yaşama sokmaktan geçiyor sevgili kardeşler. Gerçekten de yapılması gereken sözü, okuduğumuz sözü, elde ettiğimiz değerleri hayatımıza sokmaktan geçiyor. Kesinlikle. Onun için kutsal söze baktığımız zaman bunu harika bir şekilde Hikmetli Süleyman ifade ediyor. Süleyman'ın özdeyişi ya da eski tercümede meselleri 6. bölümde 20 ve 22. ayetlerde diyor ki, oğlum diye hitap ediyor, babanın buyruklarına uy diyor. Bakın, uymak nedir? Az önce ifade ettiğim gibi o sözü hayata sokmak demektir. Biz bunu yaptığımızda, başarabildiğimizde ne oluyor? Devamı çok güzel 22. ayet diyor ki, o da o zaman, o yaşama koyduğun zaman, o söze uyduğun zaman diyor ki, o da yolunda sana rehber olacaktır. Yani sana öncülük edecektir, sana yol gösterecektir. Demek ki ben sözü hayatıma koyduğum zaman o söz benim yaşamımda öncülük edecektir. Önden giderek benim yolumu aydınlatacaktır değerli kardeşler. İşte o yüzden gerçekten de 119. mezmur Rabbin sözünün önemini, gerekliliğini çok net bir şekilde ne yapar? Önümüze koyar. 176 ayetten oluşan 119. mezmurun 7 ayetinin dışında internete girerseniz, verirseniz bunu net bir şekilde görebilirsiniz. 7 ayetin dışında 169 ayet sürekli Rabbin sözünün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu önümüze koyar. Çok net bir şekilde sevgili kardeşler. Bakın, Örneğin 119. mezmurun 165. ayetine baktığımız zaman oradaki ifade bunu çok net bir şekilde vurgulamaktadır. Diyor ki yasanı yani sözlerini sevenler büyük esenlik bulur. O zaman şöyle diyebiliriz. Rabbin sözü esenlik kaynağı. Çok net ve açık. Ama ne zaman esenliğimiz oluyor? Diyor ki sevenler. Ne demektir Rabbin sözünü sevmek? Kutsal Söz buna güzel yanıt veriyor değil mi? Sevmek nedir? 1. Yuhanna Mektubu 5. bölüm 3. ayet. Tanrı'yı seviyorum diyen ne diyor? Tanrı'yı seviyorum diyen onun buyruklarını yerine getirmektir diyor. Buyruklarını yerine getirmektir. Yani Rabbin sözlerine uymaktır. Rabbin sözlerine uyduğumuzda, yerine getirdiğimizde, yaşama soktuğumuzda onun getirisi esenlik. Demek ki esenlik içerisinde, durum ve şartlar ne olursa olsun, esenlik içerisinde olmak mı istiyorsun? Rabbin sözüne sımsıkı sarılman gerekir değerli kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net. Peki neden o esenlik bizim hayatımızda gerçekleşiyor? Çünkü Rabbin sözünden kaynaklanan nedenden dolayı. Çünkü Rabbin sözüne baktığımız zaman onun bir özelliği var. Rabbin sözünün bize bir getirisi var. O getirileri topladığımızda onun bir sonucu esenlik elde etmiş oluyoruz. Nedir bu? Örneğin bakabiliriz yine 119. mezmurun 103. ayetine. Şöyle diyor, ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, baldan tatlı geliyor ağzıma. Bakın şimdi, tattan söz ediyor. Balın tadını biliyoruz değil mi? Ama balın bir başka özelliği daha vardır ki besin kaynağı. Demek ki Rabbin sözü bize tat verirken aynı zamanda da beslenmemizi sağlıyor. Öyle ki kutsal kitaba baktığımız zaman Petrus ilk mektubunda ikinci bölümde, 1. Petrus'un ilk mektubu ikinci bölümde, ikinci ayette orada bu gerçek şöyle vurgulanıyor. Yeni doğmuş bebekler gibi hillesiz diyor, sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, burası çok önemli, beslenip büyüyesiniz. Rabbin sözü beslenerek büyümemize katkı sağlıyor. Tat vererek. Ama Rabbin sözü sadece tat vermiyor. Bakın aynı zamanda da bir özelliği daha var. O da nedir? Onu da 14. ayete bakalım. 119. mezmurun 14. ayetine. Diyor ki orada, sevinç duyuyorum diyor öğütlerini izlerken. Sanki benim oluyor bütün hazineler. 162. ayete bakıyoruz. 119. mezmurun 162. ayetine. O da diyor ki, ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum diyor. Demek ki Rabbin sözü sevinç getiriyor. Sevincin kaynağı aynı zamanda. Görebiliyor musunuz? Tat veriyor, sevinç getiriyor bizlere. Ve bir başka ayete baktığımızda da yine önemli bir getirisi daha var. 72. ayette diyor ki, ağzından çıkan yasa benim için binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. Görebiliyor musunuz? Rabbin sözü benim hayatıma değer katıyor. Sonucu görebiliyor musunuz? Rabbin sözü tat veriyor. Beni besleyerek gelişmeme katkı sağlıyor. Sevinç getiriyor hayatıma. ve aynı zamanda da değer katıyor değerli kardeşler. Peki tüm bunların toplamı sonuç itibariyle esenlik. Yani tat veriyor olmasının sonucu, sevinç getirmiş olmasının sonucu, değer katmış olmasının sonucu, beslemiş olmasının, gelişip büyümemize katkı sağlamış olmasının sonucu olarak esenlik elde ediyoruz değerli kardeşler. İşte bu yüzden Musa Tanrı halkına, İsrail halkına bakın şöyle diyor 30. bölümde yasanın tekrarı ya da Tesniye kitabında diyor ki 30:20'de Tanrınız Rabbi sevin diyor. Bakın sevin. Neydi sevmek? Rabbin buyruklarını yerine, yani Tanrı'yı seven Tanrı'nın buyruklarını yerine getir dedik ya. Sevmek buyrukları yerine getirmektir. Yani sevin derken buyruklarına uyan diyor. Rabbin buyruklarına uyun, sözüne uyup ona bağlanın, Rab yaşamınızdır diyor. Rabbin sözüne bağlanın çünkü Rab yaşamınızdır. Rab sözün kendisi değil miydi? Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrı'ydı diyor. Ve 14. bölüm, pardon, Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz beden aldı aramızda yaşadı. Rabbimiz İsa Mesih. Doğru mu? Demek ki Rabbin sözü Rabbimizin kendisidir. Rabbin sözüne yakın olmak her zaman vurguladığım gibi Rab'be yakın olmaktır. Bunun ikinci bir şıkkı yok sevgili kardeşler. Bakın çok net ve açık söylüyorum. Bu çarpık düzen içerisinde sıkıntıların cirit attığı bu yeryüzünde dimdik ayakta durabilmenin baston yutmuş gibi ayakta durabilmenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmenin ön koşuludur Rabbin sözüne yakın olmak. İşte o yüzden Rabbin sözüne bağlanmak, Rabbin sözüne uymak zorundayız. O yüzden Rabbimiz bu söz yaşam olmuş olduğu için Yuhanna 10. bölümde ne diyor? Sizde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim. İşte yaşam olan bu söze ben bağlanmam gerekiyor. Bakın bağlanmak sözüne baktığımız zaman da çok ilginçtir. Biliyorsunuz Yaratılış 2. bölümde 2. bölümün 24. ayette orada Rab Tanrı'nın Adem'e Adem'i yarattıktan sonra ona şu sözleri söylüyor. Anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak. Şimdi burada bir bağlanma sözünü kullanıyor. Karısına bağlanmak, evlilik bağı gibi düşünün. Rabbin sözüne bağlanmak demek aslında kullandığı İbranice söze baktım sevgili kardeşler. Davubak diye bir söz kullanıyor. Davubak. Bu söz çok ilginç bir söz. Tam anlamıyla yapışmak demek aslında. Evlilik ilişkisi nasıl? Kadın ve erkek bir beden oluyor, bir bütün oluyor. İki kağıdın yapıştığı gibi. Nereden bakarsan bak, kağıt bir bütün değil mi? Yani Rabbin sözüyle özdeş oluyorsun. Yapışıyorsun, bağlanmak demek bu. Yapışıyorsun, sımsıkı tutmak anlamında, bırakmamak anlamında sevgili kardeşler. Ben Rabbin sözüne sımsıkı sarıldığımda, ona bel bağladığımda değerli kardeşler, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın Süleyman'ın meselleri ya da özdeşleri 3. bölümde 23. ayette diyor ki o zaman güvenlik içinde yol alırsın diyor. Bakın ne kadar harika bir şey ya. Güvenlik içinde sağlıklı bir şekilde. Sıkıntılar var, sorunlar var. Evet. Bundan muaf değiliz ama güvenlikteyiz. Rabbin eli altındayız değerli kardeşler. Bakın reklam etmiyorum. Çok net ve açık söylüyorum. 40 yılı aşkın Rabbi izlemeye çalışan, sadık olmaya çalışan biri olaraktan, sözü ışığında yaşamaya çalışan biri olaraktan, sağlıklı olan öğretiyi önünüze koymaya çalışan biri olaraktan açıkça vurguluyorum değerli kardeşler. Rabbin sözüne bağlılık bizim güvenlik içerisinde yol almamızı sağlıyor. Evet, Hikmetli Süleyman'ın ifade etmiş olduğu gibi. O zaman gelin değerli kardeşler, yaşam veren bu sözü hayatımızın koparılıp atılamaz bir parçası olarak görelim. Değil mi? Rabbin sözü üzerine bakın ne kadar uzun durdum. Şimdi diyeceksiniz ki konu acaba Rabbin sözü mü? Hayır. Konumuz bu değil. Aslında bugün öne çıkarmak istediğim konu esenlik. Neden? Çünkü Rabbin sözünün bize getirisi esenlik. Bu söz aracılığıyla biz esenliğin sahibiyiz. O açıdan aslında bugün sizi bir tek ayete götüreceğim. Yine bildiğiniz bir ayet. Zaman zaman yine burada vurguladığım bir ayet. Yuhanna 14. bölüm. Ayet 27. Bakın 14. bölümün 27. ayetine baktığımız zaman ne görüyoruz orada? Şunu görüyoruz. Diyor ki Rabbimizin kendisi size diyor esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ve diyor ki ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Bakın neden? Çünkü dünyanın bize vermekte olduğu esenlik maddi değerlere bağlı olmuş olduğu için, bugün var olup sonradan yok olup gitmiş olduğu için Rab Tanrı'nın vermiş olduğu esenlikle uzaktan yakından bir bağı yok. İşte o açıdan Rab özellikle vurguluyor. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum diyor. İşte bu yüzden dünyanın bize sunduğu esenlik olmamış olduğu için sana verdiğim esenlik diyor Rab. İşte bu yüzden diyor yüreğiniz sıkılmasın. İki ayağın bir pabuç içerisine girmesin. İçinde bulunduğun durum ne olmuş olursa olsun değerli kardeşler. Ve diyor ki korkmasın. Rabbimiz bunları ne zaman söyledi? Ölüme doğru, o çarmıh ölümüne doğru yol alırken. Çünkü değerli kardeşler, öğrenciler teselli edilmeye ihtiyaçları vardı. Çünkü fiziken Rabbimiz onlardan ayrılmak üzereydi ve onlara vasiyette bulundu. Yani bugün zaman zaman bunu bizler de hayatımızda yaşadık. Ölüm öncesi dilekte bulundu Rabbimiz. Düşünün ki bir kişi ölürken ne yapar? Bir vasiyetname yazar değil mi? Bir dilekte bulunur. Malını, mülkünü kime bırakacağı ile ilgili. Ama bakıyoruz ki Rabbimiz burada da Yuhanna 14. bölümde de bir dilekte bulunuyor. Ama annemizin babamızın bize bırakmış olduğu mal, mülk, yani bugün var olup yarın yok olup gidecek olan değerlerden değil, Rab ne yapıyor? Kendi esenliğini bize ne yapıyor? Veriyor. Vasiyet ediyor. Esenliğini veriyor sevgili kardeşler. Türkçe'de, eski Türkçe'de biz buna selamet diyoruz. Yani şalom İbranicesi. Selamet, şalom sözü. Demek ki bu esenlik, Rab Tanrı ile birlikte yürümeye karar vermiş, iman etmiş olan kişinin yüreğine oturmuş olan, o kişinin almış olduğu göksel esenliktir. Burada Rabbimizin sözünü etmiş olduğu esenlik. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, Tanrı'yla barışmaktan kaynaklanan kalp ve düşünce esenliği. Yani canın gerçek anlamda huzura, rahata kavuşmuş olması. Şimdi ne dedim? Rab Tanrı'ya barışmaktan kaynaklanan esenlik. Demek ki biz buna ne zaman sahip olduk? Rab İsa Mesih'e evet dediğimizde, yani çarmıhta gerçekleşen kurtuluşu kabul edip yeniden doğduğumuzda Rabbimizin o esenliği yüreğimizde kutsal ruh gibi konut kuruyor. Değerli kardeşler, konut kuruyor. İşte bunu vurgulayan da budur. Efes'e yazan mektupta Paulos 2. bölümde diyor ki, sizler bir zamanlar, yani iman etmeden önce, içinde yaşamakta olduğunuz suçlardan ötürü diyor, ölüydünüz. Yani Tanrı'dan uzak bir hayatımız vardı. Ruhsal kapsamda ölüydük diyor. Ve 5. ayete baktığımız zaman, 4 ile 5. ayete baktığımız zaman, ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevmiş olduğu için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Neyin sonucu? Neyin sonucu? İman etmiş olmanın sonucu sevgili kardeşler. Demek ki Romalılar 5. bölümde de vurgulandığı gibi ilk 1. ayette Rab İsa Mesih'ten kaynaklanan, onunla barışmış olmaktan kaynaklanan esenlik. Yani barışmış olmanın, İsa Mesih'e evet dedikten sonra onunla, onun aracılığıyla, Rab Tanrı'yla barışmış olmaktan kaynaklanan, onun bir getirisi olaraktan elde ettiğimiz esenliktir değerli kardeşler. Ben şimdi bu söz üzerine durduğum zaman, bu 27. ayet üzerinde durduğumda 14. bölüm 27. ayette anahtar ayetimiz olan bu ayet üzerinde durduğumda değerli kardeşler, gerçekten de burada bizi teselli edebilecek, ayağa kaldırabilecek bir takım noktalar görme imkanına kavuştum. Ve bu bilmediğimiz noktalar değil, tabii ki bildiğiniz noktalar, eminim. Ama asıl önemli olan değerli kardeşler, ben bilmekten de öte, asıl önemli olan, bizim de zaten zorlandığımız nokta budur, bildiğimizi hayatımıza sokmak. Biz en fazla zorlandığımız nokta, bildiklerimizi hayata sokmakta zorlanıyoruz sevgili kardeşler. O açıdan düşüncede bunları biliyor olabilirsiniz ama yaşama sokmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ama bizler bunu gerçekleştirdiğimizde gerçekten de emin olun, gerçek anlamda esenlik içerisinde Rab'be benzer olma yönünde ilerleme sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Demek ki burada Rabbimizin dile getirmiş olduğu esenlik, başka başka yerlerde var olan, herkesin dilinden düşmeyen, durum ve şartlara bağlı esenlik değil. Eşi ve benzeri olmayan bambaşka bir esenlikten söz ediyor Rabbimiz. Çünkü vermiş olduğu esenlik bir hediye. İman sonucu elde etmiş olduğumuz bir esenlik çünkü. Demek ki dünyadan, dünyanın verdiğinden farklı. Onun için satın almak mümkün değil. Yani bu esenliği satın almanız mümkün değil. Nasıl ki zaman zaman söylüyorum burada, eczaneye gidip bir kutu ilaç verin dediğiniz gibi bir kilo esenlik satın alamazsınız. Bu kadar açık ve net. Bu parayla satın alınan bir şey değil. İman aracılığıyla sahip olduğumuz esenlik, değerli kardeşler. Evet, bu içinde yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı dünyada, çarpık düzen içerisinde kimin ihtiyacı yok ki böyle bir esenliğe değerli kardeşler? Peki bu yeryüzünde bize sunulan esenlik biz insanlara ne verebiliyor değerli kardeşler? Esenlik dediğimizde değerli kardeşler, herhangi bir sıkıntı ve sorunun olmaması mıdır acaba? Yani sessizliğin egemen olduğu, sakinliğin, huzurun var olduğu bir durum mudur esenlik? Bakın, dünya bunu nasıl tanımlıyor? Şöyle diyor, esenlik çevre koşullarına, yani durum ve şartlara bağlı olan rahat olma duygusu. Yani dünya diyor ki esenliğe sahip olmanın ön koşulu, durum ve şartlar eğer iyiyse, koşullar iyiyse, yani işleriniz tıkırında gidiyorsa iyisiniz ve esenlik içerisindesiniz diyor. Ama bizim sahip olduğumuz esenlik bu tür koşullara bağlı değil. Neden? Çünkü bizim esenliğimiz sevgili kardeşler, kime ait olmuş olmamızdan kaynaklanan esenliktir, sahip olduğumuz esenlik. Rabbimizin bize vermiş olduğu esenlik bu. Yani bizler ona aitiz, Mesih'teyiz. Mesih'te olmuş olmanın bir sonucu olarak elde ediyoruz bu sonsuz esenliği. Evet, diyebiliriz ki değerli kardeşler, böyle gürül gürül akan suların yanında yürümek, o yeşillik çayırlarda, bayırlarda dolaşmak, kuş sesleri içerisinde bulunmak kime huzur vermez ki? Kimi hoşnut etmez ki? Bu herkesi hoşnut edebilir ve insan yüreğinde, insan yüreğinin derinliklerinde değerli kardeşler, bir huzur hissedebilirsiniz. Ve ben bunu geçenlerde işte yürüyüş yaparken yorulmuştum. Oturdum bir ağacın altında ve orada akan o su. O suyun sesi beni o kadar dinlendirdi ki, öten kuşların sesi, o rüzgarın hafif esintisi, yaprakların birbirine çarpması sonucu oluşan o sesin bana ne kadar huzur verdiğini size değerli kardeşler kesinlikle ifade edemem. Ama ben gerçek esenliğin bu olduğunu eğer söylersem, o zaman diyebilirim ki bu esenlik neye bağlı? Akan sulara, o güzel yeşilliğe, öten kuşlara bağlı. Yani çevre koşullarına bağlı. Dayanağının bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama Rabbimizin sözüne ettiği esenliğe baktığımızda bunun gerçekten farklı olduğunu görüyoruz. Mesela 27. ayete bir daha bakalım. Diyor ki 27. ayette, size esenlik bırakıyorum. Şimdi Rabbin kendisi diyorsa ki size esenlik bırakıyorum. Demek ki veren, esenliği veren Rabbimizin kendisi. Demek ki kaynak Rabbin kendisi. Sonraki ayetin devamı diyor ki size kendi esenliğimi veriyorum. Demek ki sağlayan kim? Sağlayan da kendisi olduğunu. Kendi esenliğimi veriyorum. Kaynak o, sağlayan da Rabbin kendisi. Ve ayetin devamı şöyle devam ediyor. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. O zaman bunun anlamı nedir değerli kardeşler? Bu verilen esenliğin çevre koşullarına bağlı olmadığını ve tamamen özel, farklı ve Rabbimiz İsa Mesih'in dışında bu esenliğin verilmediği gerçeği önümüze konmuş oluyor değerli kardeşler. Demek ki kaynak o, sağlayıcısı o ve bu esenlik farklı ve özel değerli kardeşler. Onun için haberci Pavlos Filipililere yazılan mektubun 4. bölümünde 7. ayetinde harika bir şekilde bunu önümüze koyuyor. Her kavrayışı aşan esenlik diyor. Bu esenlikten söz ederken her kavrayışı aşan, yani anlayışımızdan, düşüncelerimizden çok çok yukarıda olan esenlik. Çünkü dışarıdan bize vermiş olduğu bir şey değil, tamamen kendisine ait olan esenlik. İşte bu yüzden, kendisine ait olmuş olduğu için, ölüme doğru yol alırken Rabbimiz esenlik içerisinde. Dedi ki Yeşaya peygamber bunu harika bir şekilde 53. bölümde, Yeşaya 53. bölüm 7. ayette ifade ediyor. Bu esenliği açıklarken, o baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı diyor. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını diyor. Neden? Babanın vermiş olduğu esenlikteydi. Babayla birlikteydi çünkü. Kime ait olduğunu biliyordu. Ve bu esenlik onda olmuş olmasının nedeni kendisi öleme gitti. Kimse onu itmedi sevgili kardeşler. Bu çok önemli. Onun için Yuhanna 10. bölüm 18. ayette diyor ki canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Neden? Çünkü Yeşaya'nın de ifade etmiş olduğu gibi Yeşaya kitabı 9. bölüm 6. ayette çünkü o gerçekten de esenlik önderidir. Haberci Pavlos da bu gerçeği bakın nasıl vurguluyor. Habercilerin işleri, pardon, Romalılar 15. bölümde, Romalılar 15. bölümde 33. ayette esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun diyor. Kim? Esenlik veren. Veren o. Kaynağı da o. Veren de o. Onun için özel ve dünyaya ait bir esenlik değil. O zaman bizler de Efesler mektubu 2. bölümde yer alan şu sözleri cesaretle söyleyebiliriz. 14. ayet 2-14. Mesih'in kendisi esenliğimizdir. Bakın bu çok net ve açık. Selametimiz. Esenlik kaynağımız. Neden? Çünkü bizler artık iman etmiş olduğumuz için artık bizler Mesih'teyiz. Yepyeni bir kimliğe sahibiz. Mesih'te olmuş olmanın getirisi olarak da o esenliğin sahibi olan kişileriz. İmanlar olarak da. Ama buna rağmen biz bu esenliği zaman zaman keşfedebiliyoruz, hissedebiliyoruz değerli kardeşler. Bakın esenlik bizde mevcut. Ama o esenliği yüzümüzü çevirmedikçe, yani o esenliğe izin vermedikçe onun işler durumda olması mümkün değil. Değerli kardeşler, o açıdan biz kesinlikle bu esenliğin değerini, önemini bilerekten ve işlemesine izin vererekten adımlarımızı atmamız gerekiyor. Eğer bir takım korku ve endişe, kaygılarla boğuşur durumdaysan eğer, yüzünüzü Rabbimiz ve kurtarıcımız Mesih İsa'ya çevirmek zorundasınız. Eğer yüreğinizde gerçek anlamda esenlik istiyorsanız, yani o esenliğin deveye girmesini istiyorsanız eğer, o esenliğe yüzünüzü çevirmeniz lazım. Yüzünüzü çevirdiğinizde o var olan esenlik harekete geçecektir değerli kardeşler. Onun için kişi evet sakin, sessiz bir ortama girdiğinde yüreğinde esenlik doğal olaraktan hissedebilir. Ve birçok kişi de bunu yapıyor. Zaman zaman şehirden uzaklaşıp doğada dolaşarak, yürüyüş yaparaktan. Bakın Ben de bunu zaman zaman yapıyorum. Belki sizler de bunu zaman zaman yapıyor olabilirsiniz. Evet, bunu yaptığımızda değerli kardeşler, iyi hissediyor muyuz kendimizi? Evet, kesinlikle. Ama kalıcı değil. Değerli kardeşler, bakın neden kalıcı değil? Çünkü asla ve asla kalıcı esenliği verebilecek başka hiçbir unsur yok. Rabbimiz İsa Mesih'in dışında. Ben bunu yürek doluyla söylüyorum. Uzun yıllar, 1979'dan bu yana, 40 yılı aşkın bir süredir bunu doya doya yaşamış bir kişi olarak da açıkça ifade etmek istiyorum ki sevgili kardeşler, başka hiçbir kaynak yok. Ne zaman yüzümü Rab'be çevirirsem, işte esenlik o zaman benim yüreğimde harekete geçmiştir değerli kardeşler. Onun için yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmek zorundayız. Tabii ki bunu söylerken değerli kardeşler, sorunlarımızın, sıkıntılarımızın olmadığını söylemiyorum, ifade etmek istemiyorum ama sıkıntılar, sorunlar olsa bile esenlik içerisinde olduğumu açıkça söyleyebilirim değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz ölüme doğru giderken, fiziken onların yanından ayrılırken, öğrencilerin yanından ayrılırken bu sözlerle onları teselli etmesi gerekiyordu. Düşünün, 3 yıla aşkın bir süre onlarla birlikte oldu, gerekli olan ihtiyaçlarını karşıladı, onlara öğretişte bulundu, onlara destek oldu ve bir şekilde öğrenciler Rab'be bağımlı bir şekilde yaşadılar ve bir anda artık Rab fiziken onların yanında olmayacaktı ve onlar tek başlarına kalacaklardı sevgili kardeşler ve bu yüzden bilmeleri gerekiyordu ki hiçbir şey Rabbimizin kontrolü dışında değil değerli kardeşler. Onun için bu insanlar ister istemez darmadağın oldular. Öyle ki kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla evet çok net bir şekilde Yahuda İsa'yı inkar etti. Petrus 3 kez ne yaptı? İnkar etti. Yahuda şikayet etti. Değil mi? Ne yaptı? Gitti Romalı askerlere ihanet etti. Ele verdi İsa'yı ve Romalı askerler hiçbir sorunla karşılaşmadan ne yaptılar? İsa'yı tutukladılar. Evet, insanlar hedeflerine ulaştı. Baktığımız zaman ne acı verici bir durum. Öğrenciler darmadağın olmuşlardı. Duruma baktığımız zaman içler acısı bir durum. Ama aslında böyle değildi değerli kardeşler. Olması gereken neyse o oluyordu aslında. Acı veriyor olmuş olsa da, üzücü olmuş olsa da. Çünkü her şey Rabbimizin denetimi altındaydı, kontrolü altındaydı değerli kardeşler. O zaman bizler de bunu açıkça söyleyebiliriz. Tüm sıkıntı ve sorunlarımıza rağmen tesadüf, Rab Tanrı'nın dışında gelişen hiçbir şey yok. Yani gelişmeler iç açıcı olmasa da, bizi teşvik edici olmasa da sevgili kardeşler, her şey Rab'bin kontrolünde. Bakın Rab kendisi Matta 10. bölüm 30. ayette diyor ki, başındaki saçlarınız bile sayılıdır. Bakın Rab Tanrı bunu biliyor. Demek ki bu neyi açıklıyor? Her şey onun kontrolünde. Eğer onun kontrolündeyse 31. ayetteki sözler, yani Matta 10.31'deki sözler bizi teselli etsin. Korkmayın diyor. Korkmayın. Siz serçelerden daha da değerlisiniz. Bakın Rab onların ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı. Senin de içinde bulunduğun durum neyse gerekeni fazlasıyla yapacak olandır o sevgili kardeşler. İşte geçmekte olduğumuz ve anlamakta zorlandığımız bu pandemi dönemi de bizi hiç kaygılandırmasın. İki ayağımızı bir pabuca sokmasın. Aslında emin olun olması gerekenler olmakta. Hoşumuza gidiyor olsa da olmasa da değerli kardeşler. Evet, içinde bulunduğumuz durumlar karşısında yaşamlarımız zorlaşıp hakikaten de çekilmez bir hal alır. Ve bunun doğal sonucu ne olur? Yaşam kontrolden çıkar ve bir şey yapamaz duruma geliriz. Şimdi kafada yanıt bulamayan bir takım sorular sonucu ne yaparız? İslam bayrağını çekeriz doğal olaraktan. Ve haykırırız. Neden diye. İçimizdeki bir ses alaylı bir ifadeyle gülerekten kulağımıza fısıldar. Ya inandığın Tanrı bu mu? Bakın değerli kardeşler, böyle bir durumda aslında yapılması gereken tek bir şey var. Rabbe daha çok sığınmak. Söze daha çok sarılmak. Bizi Rabbe yaklaştırmış olduğu için. Emin olun değerli kardeşler, bunu doya doya yaşamaktayım hala. Emin olun, hiçbir şey, hiçbir sorun Rabbe odaklanmamıza engel olmasın. Yaşam fırtınaları ne kadar güçlü de olsa, kuvvetli de olsa bizleri Rabbe bakmaktan alıkoymasın. Geri tutmasın. Bizi daha çok Rabbe bakmamızı, ona sımsıkı sarılmamızı sağlasın. Durum ve şartlar ne olursa olsun, gelecek ne kadar olumsuz görünmüş olsa da, tüm olup bitenlere bir anlam verememiş olsak da sevgili kardeşler, ona, yani onun sözüne sarılmaya devam et. Gerçek esenliğin kaynağı, vericisi o. Neden? Çünkü her şeyi kontrolünde tutan o. Bakın her şeyi diyorum. Öğrenciler İsa ile birlikte teknedeyken o kıç kısmında uyuyordu. Fırtınaya yakalandılar. İmdat, batıyoruz derken Rab hiç aldırmıyor musun derken Rab kalktı, ne yaptı? Elini uzattı. Markos 4. bölümde görüyoruz 39. ayette dedi ki, şöyle dedi. İsa kalkıp rüzgarı azarladı ve sus dedi, sakin ol. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. Bakın doğaya bile hakim olduğunu, egemen olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Eğer doğayı bile, evreni bile elinde tutabilen o ise, o zaman senin sorunlarına da el atabilecek, içinde bulunduğun durumdan seni de çekip çıkartabilecek güçte ve yeterliliktedir. Hamdolsun sevgili kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net. Evet, hiçbir zaman unutmayın ki değerli kardeşler, sahip olduğumuz esenlik durumlara, etrafınızdaki gelişmelere bağlı değil. Yani termometre gibi bir aşağı bir yukarı çıkmıyor değerli kardeşler. Rab Tanrımızın ürünü, yani onun bize vermiş olduğu bir hediye. Çalışarak elde ettiğimiz bir şey değil. Bize düşen nedir? Yüzümüzü ona çevirmektir. Ve sadece onu almak değil, o esenliğin tadını da doya doya çıkarmaktır değerli kardeşler. Evet, açıkça ifade etmek isterim ki yaşam bizim elimizde değil. Bakın bu gerçeği kavrayan Davut da çok açık bir şekilde 23. mezmurda ne dedi? Rab çobanımdır diye haykırmıştır. Evet, her şeyi onun ellerine bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Rab eğer senin çobanınsa her şeyin sahibisin demektir değerli kardeşler. Her şeyin sahibisin demek, esenliğin de sahibisin demektir değerli kardeşim. Evet, çevremize baktığımız zaman insanlar acı çekiyor, acı içerisinde. Ve bunun sonucu olarak da ne yapıyor? Depresyon içerisine düşebiliyorlar değerli kardeşler. Neden? Çünkü kendilerine güven bağlamış oldukları için, bel bağlamış olduklarından dolayı. Yani kendi kafalarındaki doğrulara göre hareket etmiş olmuş olmalarından dolayı değerli kardeşler. Evet, bizler her şeyi kendi kontrolümüz altında tutmaya çalışan varlıklarız. Ve bir noktada ne oluyor tutmaya çalışıyoruz ama bir noktada ipin ucunu kaçırabiliyoruz doğal olaraktan. Ve kontrolümüzden çıkan sorun ne yapıyor? Bizi ezmeye başlıyor. Tıpkı kontrol edilemeyen su gibi. Önüne ne gelirse alıp götürüyor, yıkıyor, bozuyor, parçalıyor değerli kardeşler. Ve arkasından da yaşama umudumuzu kaybederekten ne yapıyoruz? Depresyon içerisine düşüyoruz. Yapılması gereken tek şey dua aracılığıyla her şeyi Rabbimizin eline teslim etmektir. Filipliler 4. bölüm 6. ayette ifade ettiği gibi hiç kaygılanmayın, her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Duanın bize kazandırdığı üstünlüğü. Bizler genelde belli zamanlarda, belli ricalarda bulunuyoruz dua aracılığıyla. Aslında sürekli dua eden bir tutum içerisinde olmak zorundayız değerli kardeşler. Ruhsal halimiz, ruhsal durumumuz sürekli duayla desteklenmesi gerekiyor. Bakın bu gerçekleştiği zaman ne oluyor? 7. ayete bakın, 4-7'ye, Filipliler 4-7, Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyacaktır. Nasıl koruyacaktır? Bakın 6. ayete, Filipliler 4-6'ya, hiç kaygılanmayın, her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Ben eğer Rab Tanrı'ya dileklerimi iletirken, bakın bu çok önemli, ona yakarırken, yalvarırken nasıl diyor? Şükranla. Demek ki dua önce şükretmeyle başlaması lazım. Teşekkür edeceğiz ve teşekkür içerisinde şükranla yakaracağız ve dileklerimizi Rab'be götüreceğiz. Tıpkı gerçekten de değerli kardeşler Daniel gibi. Daniel ne yaptı? Daniel içinde bulunduğu o zor durumda harika bir şey yaptı. 6. bölüme baktığımız zaman benim için çok çok önemli. Orada şöyle görürüz 10. ayette, 6. bölüm 10. ayette. Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının Yerişalim yönüne bakan pencereleri açıktı diyor. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti. Tanrı'ya övgüler sundu. Yani Yerişalim tapınağın bulunduğu yerdi ve yüzünü Rab Tanrı'ya çevirdiğini gösteriyor. Ama ne yaptı? Rab Tanrı'ya şükretti. Bakın şükretti. Önce şükretti. Övgüler sundu. 11. ayete bakın. Sonra ne yaptı? Ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde onu Tanrısına dua edip yalvarırken gördüm. Sonra yalvarış var bakın. Değil mi? Önce övgü, arkadan yakarış, yalvarış ve dilekler. Bu güzel bir örnek olsun bizim hayatımıza. Demek ki biz Rab'be duayla yaklaştığımızda ve o ne yapıyor? O zaman o 7. ayetteki sözleri bakalım. O da kavrayış yaşayan esenliğiyle ne yapıyor? Yürek ve düşüncelerimizi korumaya devam ediyor. Yani gözyaşını sevince dönüşüyor. Acılığı tatlığa dönüştürebiliyor değerli kardeşler. Evet, canımızın, düşüncelerimizin ruhsal rahata kavuşabilmesinin ön koşulu bu değerli kardeşler. Evet, öğrenciler bu esenliği aldıklarında yaşamlarında büyük bir değişim yer aldı. Habercilerin işleri bölümünde detaylarıyla okuyoruz bunu. Elçilerin işleri ya da. Öğrenciler korkusuzca hizmet ettiler, kurtuluş haberini yaydılar. Cezaevine düştüklerinde bile ilahi söyleyerek Rablerine övgüler sundular. Paulus'a Silas'ı hatırlayın değil mi? Elçilerin İşleri kitabına baktığımız zaman 16. bölüme 23 ve 24. ayetlerde görüyoruz. Onlar Rabbin kurtuluş haberini ilettiklerinde değerli kardeşler ne oldu? Aldı onları iyice dövdükten sonra hapse attılar diyor. Zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu diyor. Bakın bu durumda ne olur? Ahvah olması lazım değil mi? Çaresizlik içerisinde. Bakın tam tersini görüyoruz. 25. ayeti okuduğumuz zaman gece yarısına doğru Pavlos ve Silas dua ediyor. Tanrı'ya ilahilerle yücelik getiriyordu. Neyin sonucu? Yüreklerinde olan Rab Tanrı'nın esenliği sonucu sevgili kardeşler. Bunun sonucu ilahi söyleyerek Rablerine övgüler sundular. Hamdolsun. İşte Rabbimizin kendisi de sahip olduğu esenlik nedeniyle, esenliğin kaynağı kendisi olmuş olduğu için sadık bir şekilde ölüme kadar ilerleyebildi. Evet. Sonuç buysa değerli kardeşler, o zaman şöyle noktalayalım. Bir, her şeyi elinde tutan Rab Tanrı'ya bırakmak, yani güvenmek. O zaman ne olacak? Eğer güvendikten sonra ikinci nokta dua edeceğiz. Yani dua ederek her şeyi onun ellerine teslim edeceğiz. Güveneceğiz, kendimizi ona bırakacağız ve dualarımızla her şeyimizi ona teslim edeceğiz. Ve üçüncü son noktada hediye olarak sana sunulan esenliğini imanla alacağız. Onu ben aldım diyorsan değerli kardeşim, o zaman o esenliğe sahip olmanın tadını doya doya çıkartacaksın. Nasıl? O esenliğin yüreğinde harekete geçmesine izin vererek.